Ayrım 22. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 297. 22. Bölüm. Yarbay Gerard Hamilton, Dee Dee ve Bobby'ye konuşmaktan rahatsız olmaktan çok kaderine boyun eğmiş gibiydi. Ne de olsa emrindeki polislerden biri talihsiz bir olaya karışmıştı. Elbette ki soruşturma ekibi onunla da görüşecekti. Dee Dee ve Bobby nezaket gereği Hamilton'la bürosunda görüşeceklerdi. Karşılaştıklarında Hamilton, Dee Dee'nin elini sıkmış, Bobby'nin ise samimi bir tavırla omzuna dokunmuştu. Belli ki birbirlerini tanıyorlardı. Dee Dee, Bobby yanında olduğu için çok memnundu. Aksi takdirde Hamilton'ın bu derece içten olacağını sanmıyordu. Dee Dee konuya girmesi için lafı Bobby'ye bırakırken büroyu incelemeye koyulmuştu. Massachusetts Eyalet Polisi son derece gurur duydukları askeri nizam gibi işleyen hiyerarşileriyle ünlüydüler. Eğer Dee Dee basit bir iş yeri bürosunda çalışıyor olsa Hamilton'ın bürosunun kesinlikle bir siyasi adaya ait olduğunu düşünürdü. Ahşap panellerle kaplı duvarlara Hamilton'ın Massachusetts'li siyasilerle çektirdiği resimler süslüyordu. Özellikle diğerlerinden daha büyük olan siyah bir çerçevede Hamilton'ın Massachusetts parlamento vekillerinden Scott Brown ile çekilmiş bir resmi vardı. Duvara bir de UMass Amherst'tan alınmış bir diploma asılmıştı. Hemen yanında ise FBI akademisinden alınan başka bir sertifika. Çalışma masasının hemen üzerine asılmış sıralı geyik boynuzları Hamilton'ın aynı zamanda avcılıkta da çok iyi olduğunun bir göstergesiydi. Ve eğer bu boynuzlar gerekli etkiyi yaratmazsa diye çerçevelerden birinin içine Hamilton'ın üzerinde askeri elbise ve turuncu avcı yeleğiyle yeni öldürülmüş avının yanında çektirmiş olduğu bir resim asılmıştı. Dee Dee bu resim üzerinde çok durmadı. Anlaşılan bebek Warren vejetaryen olacaktı. Kırmızı et kötüydü. Oysa kahvaltılık gevrek öyle miydi? Kulağa ne kadar da hoş geliyordu. O sırada Hamilton'ın memur Leoni'yi elbette ki tanıyorum dediğini duydu. Hamilton oldukça karizmatik bir amirdi. Şakaklarında ağarmaya başlayan saçlarıyla sırım gibi atletik ve yıllardır dışarılarda çalışmanın etkisiyle bronz tenli biriydi. Dee Dee mesleğe yeni girmiş genç erkeklerin ona gıpta ettiklerini, genç bayanların ise onu içten içe seksi bulduklarını tahmin edebiliyordu. Acaba Tessa Leoni de o bayanlardan biri miydi? Acaba Hamilton da bu ilgiye aynı orantıda karşılık veriyor muydu? Hamilton sakin bir ifadeyle iyi bir memurdu diyerek sözlerine devam etti. Gençti ama işinin ehliydi. Ne bir olaya karıştı ne de hakkında tek bir şikayet geldi. Tessa'nın Hamilton'ın masasının üzerinde açık duran dosyası onun cuma ve cumartesi gecesi devriye görevinde olduğunu doğrulamıştı. Hamilton, Bobby ile birlikte o gecelerde memur Leoni'nin uğraştığı işlerin kronolojik listesini inceledi. Bu liste Dee Dee'nin hiç ilgisini çekmemişti. Dedektifler aktif dosyaları incelerler, delilleri bulurlar, yetki dağıtırlar, soruşturmaları yürütürler ve buna benzer işler yaparlardı. Polis memurları ise iz sürer, daha pek çok şeyin yanı sıra trafikte araç durdururlar, ceza yazarlar, anons yaparlar, yetki dağılımını uygularlar, eşyalara el koyarlar ve bol bol destek ekip olup meslektaşlarına yardıma giderlerdi. Tüm bu işler Dee Dee'nin kulağına polislikten çok basketbol oyunuymuş gibi geliyordu. Yani polisler ya arayıp destek isteyen taraf oluyorlardı ya da destek için arayanlara yardıma gidiyorlardı. Her iki şekilde de Tessa cuma ve cumartesi gecesi için ilgilendiği olayların bir listesini tutmuştu. Sadece cumartesi geceki devriyesinde bile iki sürücüye alkollü araç kullanma suçuyla ceza kesmişti. Hatta ikinci vakada sadece sürücüyü gözaltına almakla kalmamış, aracını da çekiciyle çektirmişti. Bobby suratını ekşitti. Hamilton'a elindeki iki alkollü araç kullanma evrağına bir fiske atarak ''Bunları daha önceden görmüş müydün?'' diye sordu. Hamilton birkaç saat önce yüzbaşından aldım. ''İyi delil'' dedi. Bobby bakışlarını Dee Dee'ye çevirdi. ''Bu da Tessa'nın cumartesi gecesi beyin sarsıntısı gibi bir problem yaşamadığını gösterir. Bırak bir kafa travmasını, ben bu evrakları ayıkken bile doldurmakta güçlük çekiyorum.'' Dee Dee yarbaya, cumartesi gecesi Tessa'nın kişisel cep telefonuyla görüştüğü belli mi peki diye sordu. Hamilton omuzlarını silkti. Memurlar devriye görevlerinde sadece merkezin verdiği telsizleri değil, isterlerse kendi cep telefonlarını da kullanabiliyorlar. O nedenle Tessa'nın o gece kendisine gelen aramaları kabul etmiş olma olasılığı yüksek. Ne var ki telsizinde herhangi bir kişisel görüşme yok. Didi başını anladığını belli edercesine salladı. Polis memurlarının halen cep telefonu kullanma izinlerinin olmasına şaşıyordu. Pek çok kolluk kuvveti artık bu durumu yasaklıyorlardı. Çünkü üniformalı memurların olay yerine ilk ulaştıklarında karşılaştıkları manzarayı kendi cep telefonlarıyla resmetme gibi bir huyları vardı. Kim bilir, belki de kendilerince beynini uçuran bir gencin ilginç göründüğünü düşünüyorlardı. Ya da belki de bu kanlı resmi daha başka bir birimde çalışan meslektaşlarına gösterip hava atmak istiyorlardı. Oysa ki yasal bir açıdan bakıldığında olay yeri fotoğrafları başlı başına birer delildi ve kesinlikle gizli tutulması gereken şeylerdi. Yani eğer bu resimlerden biri dosya karara bağlandıktan sonra ortaya çıkacak olursa sadece varlıkları bile yargılamanın yanlış yapıldığı anlamına gelecekti. Savcılar bu durumdan asla haz etmezlerdi. Olması durumunda da gerçekten çok can sıkıcı olabilirlerdi. Leonie hiç kınama cezası almış mı diye sordu Didi. Hamilton başını hayır anlamında salladı. Didi bu kez, peki belki kişisel sebeplerle izin aldığı olur muydu? Ne de olsa senenin yarısını küçük çocuğuyla bir başına geçirmek zorunda olan genç bir anneydi. Hamilton önündeki dosyayı karıştırıp başını yeniden iki yana salladı. Yarbay bu durumu gerçekten hayranlık uyandıran bir performans diyerek yorumladı. Hem işinin gereklerini yerine getirmek hem de ailesinin tüm beklentilerine karşılık vermek hayli zor olmalı.
Hakkını vermek gerek diye mırıldandı Bobby.
Her ikisi de çok samimi duygularla konuşuyor gibiydiler. Didi alt dudağını kemirdi ve birdenbire onu ne kadar iyi tanıyordunuz diye sordu. Yani iş dışında kaynaşma aktivitelerinde, birlikte dışarı çıkılan ekip gecelerinde ya da bu tür organizasyonlarda bir araya geliyor muydunuz? Hamilton başından beri ilk kez duraksamıştı.
Onu çok iyi tanımazdım aslında dedi uzun bir sessizliğin ardından.
Memur Leonie'nin en bilinen özelliği insanlarla arasına hep bir mesafe koymasıydı. Bunu yapılan birkaç anket sonucuna göre söylüyorum. Sert bir memurdu, güvenilirdi. Muhakeme yeteneği son derece kuvvetliydi. Ama iş sosyal ilişkilere geldiğinde kendi halinde biriydi. Bu belki bazıları için bir endişe kaynağı olabilir. Çünkü tek başına devriyeye çıkan polislerin bile grup uyumu göstermeleri gereklidir. Çünkü diğer polis meslektaşlarının başın sıkıştığında yardıma geleceğinden emin olmak zorundasındır. Memur Leonie'nin mesai arkadaşları ondan profesyonel anlamda fazlasıyla memnunlardı belki ama hiç kimse onu kişisel olarak çok yakından tanımıyordu. Ve böylesi bir işte profesyonellikle özel hayat çizgisi bir anda birbirine karışabilir. Hamilton'ın sesi tam da bu noktada canlılığını yitirmişti. Bu durum Didi'nin merakını cezbetmişti. Kolluk kuvveti olmak sadece gündüzleri mesai yapılacağı anlamına gelmiyordu. Yaptıkları iş gerçekten de sadece her gün işe gelip gereken performansı gösterip sonra da işin geri kalan kısmını meslektaşlarına devretme değildi. Kolluk kuvveti olmak görev aşkı isterdi. Kendini işine, ekibine adamanı ve bu hayatı bir yaşam tarzı olarak benimsemeni gerektirirdi. Didi Tessa'nın hiç meslektaşlarından birine ya da tıpkı Yarbay gibi amirlerinden birine yakın olup olmadığını merak ediyordu. Gerçi Tessa bu konuda pek iyi bir arkadaş gibi resmedilmemişti. Hamilton aniden size bir soru sorabilir miyim dedi.
Bana mı?
Didi afallamıştı. Önce gözlerini boş boş kırpıştırıp ardından da elbette anlamında başını salladı. Siz ekibinizle bir araya gelip dostça ilişkiler kuruyor musunuz? Ne bileyim bira içip pizza yediğiniz, birbirinizin evinde oyun oynadığınız oluyor mu hiç diye sordu.
Tabii ki ama benim bir ailem yok dedi Didi. Ayrıca ekibime nazaran daha yaşlıyım. Tessa Leonie ise sizin bahsettiğiniz tamamen erkeklerin istila ettiği bir polis merkezinde çalışan genç ve güzel bir anne.
Framingham için doğru tespit.
Didi omuzlarını silkti.
Çok fazla üniformalı kadın polis memuru yok. Eğer memur Leonie erkeklerin ona bir kardeş gibi yaklaşmadığını söyleyecek olursa onu suçlayamam.
Hamilton ivedilikle Leonie'nin cinsel tacize uğradığına dair bir şikayet almadık hiç diye belirtti.
Belki de bunu kayıtlara geçirmek istemedi dedi.
Hamilton bu varsayımdan hiç hoşlanmamıştı. Suratı düşmüş, yüzüne caydırıcı, hatta sert bir ifade takınmıştı. Lafı hiç dolandırmadan, merkez düzeyinde diyerek lafa başladı. Leoni'nin amirine, Leoni'nin kendini dışlanmış hissettirmemesi için kolaylık tanıması konusunda emir vermiştik. Bunun sonucunda hem iyi hem de kötü sonuçlar aldığımız oldu diyebilirim. Hiç şüphe yok ki erkek egemen bir kurumda çalışmak bir kadın için zor olmalı. Ne var ki Leoni kendi de dostça ilişkiler geliştirmek için hiç çaba göstermedi. Tüm teşkilatta yalnızlığı seven biri olarak tanındı. Onunla dost olmaya çalışan erkek polislerimiz için bile.
Dedi, memur Lyons gibi mi diyerek araya girdi.
Hamilton, evet, memur Lyons gibi diyerek yanıtladı. Denediler ama başaramadılar. Takım çalışması partnerinizin hem beynini hem de kalbini kazanmaktan geçer. Bu bağlamda memur Leoni'nin biraz sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Bobby, beyin ve kalp demişken diyerek özür dilercesine bir ifadeyle lafa karıştı. Sanki Hamilton'a ayaklı gazete yerine koymuş gibi hissediyordu. Elinizde memur Leoni'nin mesai arkadaşlarından herhangi biriyle bir ilişki yaşayabileceğine dair bilgi var mı? Ne bileyim, ona ilgi duyan ve onun da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığı ya da geri çevirdiği birileri oldu mu?
Bu konuyu biraz araştırdım. Memur Leoni'nin merkezdeki en yakın arkadaşı memur Shane Lyons gibi görünüyor. Ne var ki bu ilişkide de aslında Lyons, Leoni'den çok eşinin arkadaşı.
Didi merakla onu tanır mıydınız diye sordu. Yani Leoni'nin kocası Brian Darby'den bahsediyorum ya da kızı Sophie'yi.
Hamilton Didi'yi şaşırtarak usulca ikisini de tanıyordum dedi. Yıllardır düzenlenen pek çok piknikte ya da aile toplantılarında bir araya gelmişizdir. Sophie çok tatlı bir kızdı hatırladığım kadarıyla. Büyümüş de küçülmüş gibiydi. Bir an kaşlarını çattı. Sanki kendi içinde bir şeylerin hesabını veriyormuş gibi görünüyordu.
Memur Leoni'nin kızını çok sevdiği her halinden belliydi dedi birdenbire. Yani en azından onları bir arada gördüğümde ben böyle düşünüyordum. Tessa'nın ona sarılışı, üzerine titreyişi. Bunu düşününce...
Hamilton gözlerini uzaklara çevirdi, boğazını temizleyip iki elini önünde duran masanın üzerinde birbirlerine kenetledi. Kime söylediği belli olmayan bir mırıltıyla,
''Çok, çok üzücü şeyler bunlar.'' dedi.
''Peki ya Brian Darby?'' diye sordu Bobby.
''Onu Tessa'dan da önce tanıyordum. Brian memur Lyons'un yakın arkadaşıydı. İlk olarak 8-9 yıl önce gittiğimiz bir piknikte tanımıştım.'' Sonra devamı geldi. Hatta birkaç kez de Boston Bruins'i izlemeye gittiğimizde ya da arada bir çıktığımız poker gecelerinde bize katılmıştı.
Didi tek kaşını kaldırarak memur Lyons ile bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyordum dedi.
Hamilton ona sert bir bakış fırlattı.
Eğer memurların beni bir yere davet edecek olurlarsa genelde gitmeye çalışırım. Çalışanlar arasındaki samimiyet önemlidir. Kaldı ki sanıyorum bu tür resmi olmayan organizasyonların memur ve amir sınıfı arasındaki diyalogu güçlendirdiği gerçeğinden bahsetmeme gerek bile yok. Demek istediğim memur Leoni'nin ve kendi deyimiyle ekibinin verdiği davetlere yılda 3 ya da 4 kez katılmışlığım vardır.
Peki sizce Brian nasıl biriydi diye sordu Bobby.
Hokeyi seviyor, aynı zamanda da Red Sox'u takip ediyordu. Böyleleri benim lügatımda iyi insanlardır.
Çok sohbet etme olanağınız oldu mu?
Neredeyse hiç diyebilirim. Dışarıya çıktığımız zamanlar klasik erkek geceleri olurdu. Bilirsiniz, oyun izleme, oyun oynama ya da iddia oynama gibi. Evet diyerek Didi'ye döndü. Sanki ondan gelecek bir tepkiyi her an bekliyor gibiydi.
Tüm bu aktivitelerin Leoni'nin kendini dışlanmış hissetmesine sebep olabileceğini biliyorum. Ama hatırladığım kadarıyla o da bir Red Sox taraftarıydı ve ailesiyle birlikte oyunlara zaman zaman katılırdı.
Didi kaşlarını çatmıştı. Duygularını bu kadar belli etmek zorunda mıydı sanki?
Peki memur Leoni'nin alkolik olması hakkında bir bilginiz var mı diye sordu Bobby. Hiç gündeme geldi mi?
Hamilton sakince durumdan haberdardım dedi. Bildiğim kadarıyla da Leoni 12 seanslık bir programı başarıyla tamamlayıp o alışkanlığından kurtulmuştu. Yine bu konuda da elime bir şikayet ya da bir olay bilgisi gelmiş değil.
Peki ya 16 yaşındayken silahla birini vurup öldürmesi olayına ne diyeceksiniz diye sordu dedi.
Hamilton üzerine basa basa başımızı ağrıtacak olan da bu zaten diye yanıtladı. D.D. Hamilton'ın açık sözlülüğü karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Önce bir an kala kalmış, ancak sonrasında bu sözlerin ne anlama geldiğini anlayabilmişti. Boston'ın bu son dişi şeytanını günden güne daha da fazla kurcalamaya başlayacak olan basın, teşkilatın nasıl olup da eski bir cinayet zanlısını bünyesine alabildiğinin hesabını soracaktı. Evet, yarmayın, bu konuda pek çok açıklama yapmak zorunda kalacağı kesindi.
Bakın, diyerek yeniden söze başladı Yarbay Hamilton. Memur Leon'u hiçbir zaman cinayetten hüküm giymedi. Bu nedenle bize başvurduğunda adaylık şartlarına engel teşkil edecek bir durumu yoktu. Başvurusunu kabul etmemek işte bu ayrımcılık olurdu. Kayıtları da incelerseniz akademide üstün başarı gösterdi ve görev başındayken de işini kusursuz yaptı. Bunun olacağını ne bilebilir ne de tahmin edebilirdik.
''Sizce bu cinayetleri o mu işlemiştir?'' diye sordu Didi. ''Hem kocasını hem de çocuğunu tanıyordunuz. Sizce Tessa ikisini de öldürmüş olabilir mi?''
''Sanırım bu teşkilatta geçen bunca yılın deneyimiyle beni artık çok az şeyin şaşırttığını söyleyebilirim.''
''Tessa'nın kocasıyla ailevi problemler yaşadığına dair duyumlarınız oldu mu?'' diye sordu Bobby.
''Hamilton olsa bile bunu duyacak son insan benim.'' diyerek yanıtladı.
''Davranışlarda bir farklılık sezinlediniz mi özellikle de son 3 haftada?''
Hamilton başını yavaşça yana doğru eğdi. ''Neden özellikle son 3 haftayı soruyorsunuz?''
Bobby amirine açıklama yapmasa da D.D. Bobby'nin ne demek istediğini anlamıştı. Çünkü Brian Darby sadece son 3 haftadır evindeydi ve özel spor hocasının dediğine göre son seferinden döndüğünden beri çok mutlu görünmüyordu. Hamilton birdenbire ''Aklıma gelen bir şey var aslında.'' dedi. ''Ama bu durum Leonie ile değil, kocasıyla ilgili.''
Didi ve Bobby göz göze geldiler. Hamilton dedektiflerin gözlerinin içine bakmadan,
''Sanırım 6 ay önceydi.'' dedi. ''Bir düşüneyim, Kasım ayıydı. Evet, evet. Memur Lyons, Foxwood kumarhanesine bir gezi düzenlemişti. Çoğumuz katıldık, Brian Darby de vardı. Ben kendim de bizzat katılarak kumarhanede $50 kaybettim ve pes ettim.'' Fakat Brian gitme vakti geldiğinde Brian'ı bir türlü masadan kaldıramadık. Durmadan son bir kez daha, son bir el daha, son turum diyordu. Hatta en sonunda Shane ile bu yüzden tartıştılar ve Shane dayanamayıp Brian'ı yaka paça dışarı attı. Diğer çocuklar bu duruma gülmüşlerdi. Ne var ki bana sorarsanız Brian Darby'nin Foxwood'dan vazgeçmeye hiç niyeti yok gibiydi.
Bobby tek kaşını havaya dikerek, ''Yani Brian Darby'nin kumar problemi olduğunu mu söylüyorsunuz?''
''Oyun oynama isteği kesinlikle normalin üzerinde. Yani bana kalırsa eğer Shane Brian'ı rulet masasından zorla koparıp almış olmasa, Brian halen o masada dönen numaralara bakıyor olacaktı.''
Bobby ve Didi yeniden göz göze geldiler. Didi, Brian'ın bankada $50,000 olmasa bu hikayeyi gayet anlamlı bulabileceğini düşündü. Kumar tutkunları genelde kişisel hesaplarında $50,000 bulundurmazlardı. Ama yine de yarbayı dikkatle dinlemeye devam ettiler.
''Peki Shane ve Brian'ın daha sonra yeniden Foxwoods'a gittiğini duydunuz mu?'' diye sordu Bobby.
''Bunu memur Lyons'a sormanız gerek.''
''Memur Leonie'nin son zamanlarda maddi sıkıntılardan bahsettiğine tanık oldunuz mu? Fazla mesai, devriye görevi ya da bu tür talepler oldu mu hiç?''
Hamilton yavaşça ''Eğer çalışma kayıtlarına bakarsak'' diye sözlerine başladı. ''Son zamanlarda daha uzun saatler çalıştığını söyleyebiliriz.''
''Ama bankada var olan $50,000'' diye düşündü Didi.
''Eğer bankada bu kadar yüklü bir hesabın varsa kim fazla mesai yapmak isterdi ki?''
Hamilton sakinliğini hiç bozmadan ''Bilmeniz gereken bir şey daha var'' dedi. ''Ama lütfen bu konunun kayıt altına alınmaması gerekliliğini anlayışla karşılayın. Belki bu meselenin doğrudan memur Leonie ile bir ilgisi yok ama yine de
son 3 hafta dediğiniz için söylüyorum. Son 2 haftadır teşkilat içinde teşkilata yönelik bir soruşturma yürütüyoruz. Bağımsız bir mali denetçi sendika hesabının içinin boşaltıldığını fark etti. Denetçiye göre para zimmete geçirilmiş. Bunu yapan da muhtemelen teşkilat içinden birileri. Şimdi paranın nereye gitmiş olabileceğini bulmaya çalışıyoruz.
Didi'nin gözleri duyduklarıyla kocaman açılmıştı.
''Nihayet bu bilgiyi vermeniz ne büyük incelik. Sormadan söylemeniz de cabası.'' diye çıkıştı.
Bobby Didi'ye onu uyaran bir bakış atmıştı.
Bobby daha makul bir ses tonuyla ''Ne kadar paradan söz ediyoruz?'' diye sordu.
$250,000.
''2 haftadır ortada yok diyorsunuz öyle mi?'' Evet, ama zimmete geçirme yaklaşık 12 ay önce başlamış. Zaman zaman aslında var olmayan naylon bir sigorta şirketine ufak çaplı paralar ödenmiş.
Çekler nakde çevrilmiş diye tamamladı Bobby.
Hem de tek tek diyerek yanıtladı Hamilton.
Peki çekleri kim imzalamış?
Bilemiyoruz. Ama tahsil edilen tüm çekler Connecticut'taki bir banka hesabına yatırılmış ve hesap da 4 hafta önce kapatılmış.
Sahte sigorta şirketi bir paravan olmalı dedi Didi. Çeyrek milyon dolar değerindeki çekler tahsil edildikten sonra kapatılmış.
Müfettişler de aynı kanada.
Bankanın size bu konuda bir fikir veriyor olması lazım dedi Bobby. İşlemler için hep aynı banka mı kullanılmış?
Banka bu konuda bize elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bize kafasında kırmızı bir şapka ve gözünde güneş gözlükleri olan bir kadının hesabı kapatırken çekilmiş görüntülerini gönderdiler. Görüntülerdeki kişiyi bulmak şu an için İçişleri Bölümümüzün öncelikli işi. Şu an var güçleriyle polis sendikası hakkında bilgi sahibi olan bir kadını arıyorlar.
Tıpkı Tessa Leoni gibi diye mırıldandı Didi.
Yarbay'ın bu söz üzerine söyleyecek bir şeyi yoktu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 310.